Ayrım 15.
Deniz dibi plaket sever mi? Her gittiği yerde plaketle onurlandırılıp plaketlerini dolaplara sığdıramayanlardan biri de eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'di. Yeni emekli olmuş general bir dostum, taşındığı 95 metrekarelik evinde aldığı plaketleri asacak duvar bulamadığı gibi bunları yerleştirdiği sandıklara koyacak yer olmadığından yakındı. Ne yapayım dedi. Dostuma sivil yaşamımda dahi boyutları giderek büyüyen plaketlerle baş edemeyeceğimi anlattıktan sonra 750 tanesini iplere sarıp bir tekneye yükledim. Sahilden açılarak denize atladım. Sen de öyle yap dedim. Halbuki Evren plaket füryasını başlatanlardan biriydi. Plaket dağıtma alışkanlığı 12 Eylül döneminde yerleşmişti Türkiye'ye. Evren'in plaketlerin lüzumsuz bir israf olduğunu anlaması için 20 yıl geçmesi gerekmişti. Beheri 20-30 milyon liraya mal olan bu plaketlere harcanan paraya yazık. Plaket israfından ve enflasyonundan kurtulalım. Ufak bir madalyon verirse koyacak yer bulunur. Plaketten daha pratik olur. Evren'in plaketlerini deniz dibine yollaması çevrecileri kızdırdı. Deniz çöplük mü diye sordu insanlar. Evren'i destekleyenler de çıktı ortaya. Nitekim haklıydı. Atmayıp da saklasa mıydı? Evren de ağız değiştirdi. Ben plaketlerimi denize atmadım. Bir arkadaşım attı. Ben plaketlerimi askeri müzeye verdim. Onlar da koyacak yer bulamadıkları için sandıklara doldurmuşlar. Sürüp giden tartışmanın en büyük yararı, plaket enflasyonuna insanların dikkatini çekmesiydi. Evren'in yöntemi yanlış da olsa, plaketleriyle baş edemeyenlerin ruh halini yansıtmıştı. Plaketlerinden kurtulmak isteyen insanların sayısının hiç de az olmadığının ortaya çıkması plaket üreticilerini üzdü. Onlar da yeni arayışlara giriştiler. Evren'in önerdiği gibi madalya yapmak yerine bir kenara fırlatılamayacak, deniz dibine yollanamayacak kadar görsel çekiciliği olacak plaketlere yöneldiler. Öncelikle plaketlerin malzemelerinde yenilikler oldu. Pirinç, fiber, bakır ya da Alman gümüşünün yanı sıra tahta ve kristal de kullanılmaya başlandı. Tahtanın metalle, metalin plastikle ya da kristalin tahtayla birlikte kullanıldığı, estetik kaygıların gözetildiği modeller üretildi. Kristal görünümünde olan cam ya da akrilik, metal görünümünde olan plastik de ham maddeler arasına girdi. En büyük yenilik ise tahta üzerine lazerle yakma yöntemi. Lazer plaket yapımında yeni ufuklar açtı. Seçenekler arttı. Ahşap ile metalin bir arada kullanılmasıyla daha sıcak, canlı ve de özgün modeller yapılabildi. Yer yer sanatsal kaygılar da öne çıktı. Ancak yine de daha pahalıya mal olan bu modeller o bildik plaketlerin hakimiyetini kıramadı. Aslına bakarsanız Anadolu'da mavi boncuk geleneği hala sürüyor. Tek fark da mavi boncuk kalmadı, plaket verelim abi. Protokolün cafcafı gitti. Frak gitti, kravat kaldı. Paris 1964 sonbaharını yaşıyordu. Sanayi Bakanı Muammer Erten ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'i, Büyükelçi, OECD ve UNESCO'dan Türkler kalabalık bir heyet halinde havaalanında karşıladılar. Bakanların eşleri de yanlarındaydı. Paris Büyükelçisi Bülent Uşaklıgil'in eşi Leyla Uşaklıgil karşılamaya gelmemişti. Önce eşler sonra da bakanlar sinirlendiler bu duruma. Nasıl olur da Büyükelçinin eşi karşılamaya gelmezdi? Sorun yaptılar. Öyle ki Büyükelçi Uşaklıgil 2 ay kadar sonra salt bu nedenle merkeze alındı. Halbuki Muammer Erten protokol kurallarını bu denli önemseyen bir kişi değildi. Aynı gezi sırasında düzenlenen bir kokteyldi, giysilerine özen göstermemişti. Siyah ayakkabılarını yanına almayı unuttuğunu fark edince, "Boş ver, anlasınlar smokinle kahverengi mokasen giyilebileceğini" deyip, kokteyle renk cümbüşü halinde katılmıştı. Erten, işkence giysilerine gelince rahat olabiliyordu ama Büyükelçinin eşinin karşılamaya gelmemesine tahammül edemiyordu. O gezide olanları anılarında aktaran eski büyükelçi ve eski bakan Cahit Kayrı'nın da bir protokol krizine kurban gitmesine ramak kalmıştı. 1965 Eylül'ünde Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Washington dönüşü Paris'e uğramış, karşılamaya Koyra gitmemiş ve tabii dışişleri bunu atlamamış. Neyse ki Kayrı'ya haber verilmediği ortaya çıkmış da güçlükle kurtulmuş. Protokol bir dindir. Kayrı'nın aktardıkları Türk protokol krizlerinin ne ilki ne de sonuncusu. Krizler protokol usulleri ve esrarı ile bir dindir diyen eski Fransa büyükelçilerinden Jules Jambon'un haklı çıkaracak ölçüde yaygın ve anlaşılmaz. Jambon'un tanımı müthiş. Ancak protokolü diplomasiye özgü bir din olarak görmemek gerekti. Protokolün kitabını yazanlar, protokol denince sadece diplomatların, devlet adamlarının titizlendikleri, törensel kuralların akla gelmesinin doğru olmadığının altını çiziyorlar. Eski diplomatlardan Zübeyir Aker, protokol kurallarının davranışlarımızın her yönünde, konuşmalarımızın bütün safhalarında ve hatta düşüncelerimizin tüm gelişiminde ve hislerimizin şekil alışında yer aldığını savunuyor. Aker'e göre protokol sadece törenlerde değil, yaşamın her anında yanı başımızda. Protokol ile ilgilenen, bu alanda kafa yoran, emek veren hemen herkes de Aker'in bu düşüncelerini paylaşıyor. Eski protokol genel müdürlerinden ve emekli büyükelçi Şefik Fenmen de geniş bir tanımdan yana. Protokol kelimesi geniş anlamda devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Protokol kuralları ayrıca toplum yaşamında sosyal davranış kuralları ile birleşik ve iç içe uygulanır. Öyle ya, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hemen her yanda adab-ı muaşeret kurallarından söz ediliyor, kitaplar yazılıyor, dersler veriliyordu. Genç Cumhuriyet'in vatandaşlarına batılı davranış kuralları öğretilmeye çalışılıyordu. Aslında o dönemlerde sadece bizde değil, Avrupa'da da kural öğreticiliği yaygındı. Toplumlar öyle bir süreçten geçti ki bu kitaplar piyasadan çekildi. Artık kim kendini nasıl daha rahat hissediyorsa öyle davranıyor. Kitabi kuralları kimse umursamıyor. Her ne kadar bir din de olsa protokol zamanla değişen, kendini yenileyen canlı bir organizma. Düşünün ki yıllarını protokol kurallarını uygulamaya vermiş olan Yalçın Kurtay bile Protokol Kuralları adlı kitabında kuralları kimi zaman boş vermekten yana olduğunu itiraf ediyor. Protokolün günümüzde insanların bütün hareketlerine hakim olmasına imkan bulunmadığına, esasen buna lüzum da olmadığına inanıyorum. Sıralamada değişiklikler, sadece günlük yaşamda değil, protokol, devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde uygulanan kurallar olarak da yıllar içinde büyük değişim geçirdi. Değişim devlet büyüklerinin protokol sıralamasında kendini net biçimde dışa vuruyor. 27 Mayıs 1960 askeri darbesine değin uygulanan protokol sıralamasında seçilmişler önlerdeydi. 1. Cumhurbaşkanı, 2. Meclis Başkanı, 3. Başbakan, 4. Bakanlar, 5. Milletvekilleri, 6. Askeri Erkan, 7. Mülki Erkan, 8. Diğer Sivil Kuruluşlar. 27 Mayıs sonrasında anayasa yeniden düzenlenirken, Erkan-ı Harbiye'yi Umumiye Reisi'nin yerini Genelkurmay Başkanı aldı. Protokoldeki sıralama buna bağlı olarak değiştirildi ve sonuçta Genelkurmay Başkanı öne çıktı. 12 Eylül askeri dönemi protokol sıralamasıyla bir kez daha oynadı. Hatta Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin 4 üyesinin Cumhurbaşkanı'ndan hemen sonra yerleştirilmeleri nedeniyle Başbakan 7. sıraya düştü. Konsey üyelerinin görev süreleri sona erdi de bu problem kendiliğinden ortadan kalktı. Ancak geriye alt üst olmuş bir protokol sıralaması kaldı. Seçilmişler protokolde gerilere düştü. 1. Cumhurbaşkanı, 2. Meclis Başkanı, 3. Başbakan, 4. Genelkurmay Başkanı, 5. Ana Muhalefet Partisi Başkanı, 6. Eski Cumhurbaşkanları, 7. Anayasa Mahkemesi Başkanı, 8. Yargıtay Başkanı, 9. Danıştay Başkanı, 10 bakanlar, 11 kuvvet komutanları, 12 or generaller ve or amiraller, 13 yok başkanı, 14 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri. özel bir sıfatı olmayan milletvekillerinin yeri ise tam 21. sırada. Cumhuriyetin kuruluş döneminde 5. sırada olan milletvekillerinin 21. sıraya düşmesi protokoldeki değişimin önemli bir örneği. Halbuki Batı demokrasilerinde protokolde öncelik her zaman seçilmişlerin, milletvekillerinin geriye düşmesi, askerlerin ise ilk sıralara yerleşmesi o ülkelerde pek görülen bir manzara değil. Belki de bizdeki bu farklılığın nedeni Cumhuriyet dönemi protokol geleneğinin köklerinin Osmanlı dönemine uzanması. Hatta Muammer Topaloğlu'nun deyişiyle protokol geleneğimizde şark geleneğinin hakim olması. Topaloğlu protokol konusunda uzman bir Türk. 1990'da İzzet Sedes'ten devraldığı Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'daki merkezinde protokol şefliğini halen yürüten Topaloğlu bir diplomatın gözlemini aktardı. Bir yabancı diplomat bana sizin imparatorluktan kalma bir geleneğiniz var. Cumhuriyette de siyasi düzenin değişmesine rağmen bu gelenek devam etmiş dedi. Güçlü bir gelenek olduğu muhakkak. Topaloğlu'na göre Avrupa ülkeleriyle temel fark protokoldeki sıralamada. Avrupa ülkelerinde bizden farklı olarak milletvekilleri yani seçilmişler hemen her ülkede hükümet erkanından sonra geliyor. İlk sırada devlet başkanı, ikinci sırada meclis başkanı, üçüncü sırada başbakan, sonra da bakanlar ve yüksek yargı organı temsilcilerine yer veriliyor. Türkiye'deki protokol düzeni henüz bu anlayıştan uzak. Üstelik her askeri darbe sonrasında da ilk el atılan konulardan biri. Cumhurbaşkanı artık fraksız. Protokol bu denli alt üst olunca. Protokol krizlerinin birbirini izlemesi de kaçınılmaz. Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi Başkanlığı sırasında köşkteki bir yemeği terk etmesi, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un kendisini karşılamayan hastane başhekimini azarlaması, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın valilere gönderdiği, bakanları il sınırında karşılamayan genelgesi ve sanatçı Fatih Üreğ'in Semra Özal'la birlikte VIP salonundan geçmesi henüz belleğimizde taze olan protokol vakaları. Eskileri bilenler olup bitenleri şaşkınlıkla izliyor. 27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti Manisa milletvekili olan Sezai Akta bugünkü protokol krizlerini anlamakta zorlananlardan biri. Akta sadece Fatih Üreğ'in değil, eski bir cumhurbaşkanı eşinin bile VIP salonunu kullanamayacağını ifade etti. Fatih Üreğ kim? Eskiden böyle bir şey olsaydı yer yerinden oynar, o bakan orada kalamazdı. Eskiden böyle değildi. Bir bakanın hanımı dahi kendi başına VIP'ten geçemezdi. Sadece eşi yani bakan yanında ise onunla birlikte geçebilirdi. Hiç kimse eski cumhur reisi, eski bakan karısıyım diye VIP'ten geçemez. Çünkü parlamenter sıfatına aittir bu iş. Semra Özal kim? Eski cumhur reisinin eşi. Bu VIP'ten geçmesi için yeterli bir neden değil. Akdağ'a göre valilerin bakanları il sınırında karşılaması Atatürk döneminden kalma bir alışkanlık. Atatürk'ü il sınırında karşılama törenlerinin zamanla öbür devlet büyüklerinin ve bakanların da karşılanması biçimine dönüştüğünü anlattı. Eskiden bu kadar araç yoktu. İl sınırında karşılamak bu kadar kolay bir iş değildi. Mesela Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğunda köşkte toplam 12 araç vardı. Eskiden gelen bakanın konusuna ve durumuna göre vali onu vilayet sınırında karşılardı. Vali karşılamadığı vakit problem olmazdı. Hem zaten 1950 hatta 1960'lara kadar devlet büyüklerinin en önemli ulaşım aracı trenlerdi. Düşünün, Ankara garında bekleyip gelen giden bakanları ve milletvekillerini izleyip haberleştirmek Ankaralı gazetecilerin sürekli bir uğraşı durumundaydı. Karayollarının gelişmesiyle birlikte il sınırında karşılama bir problem olarak belirdi. Çünkü araç sayısı artarken kabinedeki bakan sayısı da hızla çoğaldı. Bakanlar eskisiyle kıyaslanamayacak ölçüde sık çıkabiliyorlardı yurt gezilerine. Öyle ki özellikle geçiş noktası durumunda olan illerin valileri büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar. İl sınırları içinden geçecek bakanları takip etmek, geceleri saatler boyu il sınırında beklemek valilerin asla atlamaması gereken bir iş halini aldı. Nasıl beklemesinler? Günümüz bakanları da valilerin kendilerini karşılamasını, uğurlamasını çok önemsiyorlar. Halbuki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer protokolde sadelikten yana. Yurt dışı gezileri çıkarken bile bir manga askerin uğurlamasıyla yetiniyor, bayram törenlerine frakla katılmıyor, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği resepsiyonlarda da smoking koşulu aramıyor. Doğal olan Sezer'in davranışı. Çünkü protokol dini, tüm dünyada gösterişi, cafcafı geri iten bir dönüşüm yaşıyor. Biçim özü örtemiyor. Çelik kapı furyası. Bu kapı kurşun geçirir mi? Çelik kapılar için en büyük reklam, Dev Sol'un hücre evine yapılan baskındı. Polis çelik kapıyla ilk kez orada tanıştı. O güne kadar hep operasyon başlar, kapı kırılır, silah sesleri 15-20 dakika içinde sona ererdi. Ama Alkent'teki hücre evinde öyle olmadı. Dev Sol yöneticileri Sabahat Karataş ve Sinan Kukul bu kez kapıyı sağlam almışlardı. Polis kapıyı kırmak için neler yapmadı neler, ne tekme ne kurşun işledi kapıya. Korteks adı verilen patlayıcı bile işe yaramadı. Kale kapısı gibiydi mübarek. Saatlerce uğraştılar. Baktılar olmayacak. Dinamit dokumları yerleştirip uzaktan kumandayla havaya uçurdular kapıyı. 17 Nisan 1992'deki bu baskın polise ders oldu. Çelik kapı satışları denetlenmeye başlandı. Çelik kapı alanların adları karakollara bildirilecekti. Fakat kısa süre sonra çelik kapıların takibi imkansız bir hal aldı. İnanılmaz bir hızla yayılıyorlardı çünkü. Sadece polis değil, tüm Türkiye çelik kapının gücünü öğrenmişti. Üstelik 3 ay sonra yeni bir olayla perçinlendi çelik kapıların ünü. DEP milletvekili Leyla Zana, Kürt iş adamı Savaş Buldan'ın evinde misafirdi. Gece yarısı polisler kapıya dayandı. Zana kapıyı açtırmadı. Kapının çelik olmasına güveniyordu. Avukatlarına, arkadaşlarına haber verdi. Ancak onlar geldikten sonra kapıyı açtı. Polis bu olaydan 2 yıl sonra faili meçhul bir cinayete kurban giden Buldan'ın gözaltına aldı, bir süre sonra bıraktı. Ertesi gün Zana demeç verdi. Bizi öldürmeye gelmişlerdi, bereket kapıyı açmadık. Çelik kapı bu olayda satır arasına sıkışmıştı. Hücre evi baskınındaki gibi başrolde değildi. Gören gördü tabii. Tıpkı basına yansımayan öbür olaylarda olduğu gibi. Aradan 7 yıl geçti ve çelik kapı kullanımı Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Öylesine tırmandı ki ahşap kapı dönemi neredeyse kapandı. Her ay en az 5-6 bin çelik kapı satılıyor Türkiye'de. Hatta etraflarındaki hummalı kapı değiştirme faaliyetinden etkilenen bazı insanlar yurt dışından milyarlık kapılar getirtiyorlar. 3-5 yıla kadar ahşap dış kapı kalmayacağını söylüyor sektörü yakından izleyenler. Yatak odasına çelik barikat. Çelik kapı satıcıları, bu kapı kurşun geçirir mi sorularına alıştı artık. Çelik kapı satıcılarının her gün onlarca kez karşılaştığı rutin sorulardan sadece biri bu. Paranoya bu kadarla kalsa iyi. Kimilerinin korkusu iyice boyutlanmış. Dairenin dış kapısının yanı sıra yatak odasına çelik kapı yaptıranlar bile oluyor. Nova Çelik'ten Yavuz Ekin bu taleplerle sık karşılaşmış. Daha garibi anlaşılır buluyor bu talepleri. Millete bir şeyler oldu. Parası olan da olmayan da dairesinin kapısını çelik yaptırmaya bakıyor. Millet can korkusuna düşmüş. Kale Çelik Yönetim Kurulu üyesi Sema Gürün de insanların kendini güvende hissetme ihtiyacından söz etti. Ekonomik kriz, ahlakın bozulması, can güvenliği, hırsızlığın artması önemli nedenler. Çelik kapı üreticilerinin ağırlıklı görüşü bu. Ancak içlerinde farklı düşünenler, Özgen Kapı'dan Ali Horasan, farklı yaklaşan bir üretici. Şu anda moda. Komşusu çelik kapı yaptıran, benden iyi olmasın diye kendisi de yaptırıyor. Bir apartmanda birisi yaptırınca hızla tüm dairelere yayılıyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden sosyolog Profesör Doktor Nilgün Çelebi de sorunu sadece güvenlik ihtiyacıyla açıklamaya karşı çıktı. Türkiye öyle aman aman riskli, güvenlik sorunu olan bir ülke değil. Farklı bir yorum getirdi Çelik Kapı salgınına. Daha çok bir moda. Biraz da o evlerde yaşayan insanların psikolojisini yansıtıyor. Ben buradayım, yaşadığım yer böyle güçlü bir yer demek istiyorlar. Kapıya makyaj yaparak dış dünyaya güç mesajı veriyorlar.